Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leheb suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudu ya. Malı da, kazandıkları da kendisine bir yarar sağlamadı. Alevi olan bir ateşe girecektir. Eşi de odun hamalı ve boynuna bükülmüş bir ip bağlanmış olarak. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 7'de 1402 Hicri Kameri 14 Cemadiyusani 1445 ve Miladi 28 Aralık 2023 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi romlarının ardından sırasıyla siyasi anlarlayı Sayın Rahmetullah Şerif ile Türkiye'nin PKK mevzilerine sürdürdüğü operasyonları üzerine yapın röportaj, İran basından seçmeler, Türkiye gündemi, Vidayet Hadisi isimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani arkadaşım. Meysem Feriver, akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden özetler.
İslam İnkılabı rehberi Şehit Rezi'nin cenaze namazını kıldırdı. Komutan Selami, Seyyid Rezi'nin intikamı İsrail'in yok oluşundan başka bir şey olmayacak dedi. Cumhurbaşkanı Reisi, İran bölgede ticari faaliyetlerde son 40 yılın rekorunu kırdığı ifadesini kullandı. Emir Abdullahyan, Arabistan'ın ardından Mısır ile ilişki kurma peşindeyiz. İran-Rusya ticaretinde dolar devreden çıkartıldı. Ve El-Kassam Tugayları işgal güçlerine ait 12 aracı imha etti. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bugün sabah işgal rejimi İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırısı sırasında şehit olan General Seyyid Rezi Musevi'nin cenaze namazını kıldırdı. İslam İnkılabı rehberi, Şehit Rezi'nin ailesine başsağlığı dileyip, o şehidin durmadan verdiği mücadelesine takdir ederken, Yüce Allah'tan bu şehidin makamını yüksek tutmasını niyaz etti. İslam İnkılabı rehberi ayrıca, Şehit Seyyid Rezi Musevi'nin ailesiyle görüşmesinde şu ifadeleri kullandı. Yüce Allah inşallah makamını âli tutsun, ne mutlu ona, bir ömür emek ve gayret, sonunda da alemin Rabbi şehadet ile ödüllendirdi. Siz bu mükafata ortaksınız. Şehid Rezi için başkent Tahran'da çok sayıda vatandaşın katılımıyla görkemli cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninin ardından Şehid Rezi'nin pak naaşı Tahran'ın kuzeyindeki Tecriş'teki İmamzade Salih Türbesi'nde toprağa verildi.
Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami bugün Tahran'da İmam Hüseyin Meydanı'nda Devrim Muhafızları Komutanlarından Şehit Seyyid Rezi için düzenlenen cenaze töreninde kalabalık kitleye hitaben yaptığı konuşmada Seyyid Rezi'nin intikamının Siyonist rejimin yok oluşundan başka bir şey olmayacağını vurguladı. İslam ordusunun büyük komutanı Seyyid Rezi Musevi'nin şehadetinden dolayı İslam İnkılabı rehberi, İslam ümmeti, İran milleti ve şehit ailesine başsağlığı dileyen Selami, Şehid Rezi'nin direniş cephesinde en etkin ve deneyimli komutanlardan biri olup, en zor şartlarda Müslümanların namuslarını ve ümmetin güvenliğini savunduğunu kaydetti. Devrim Muhafızlar Ordusu Genel Komutanı Selami, Mescidi Aksa Tufanı operasyonunun tamamen Filistin'e ait bir operasyon olduğunu belirtti. Komutan Selami, El-Aksa fırtınasının perde arkasında İran'ın olduğu iddialarına yanıt olarak biz eylemimizde dürüstüz. Biz resmi ve güçlü bir sistemiz. Amerika İHA'sını düşürürken bunu dedik. Tüfekçilerini tutukladığımızda onlara gösterdik. Aynel Esad'ı vurduğumuzda söyledik. Erbil'deki Siyonist yuvasını yok ettiğimizde bunu söyledik. Ne yapıyorsak korkmadan yaptığımızı söylüyoruz dedi. Komutan Selami Devrim Muhafızlar Sözcüsü'nün söylemiş olduğu Aksa Tufanı'nın komutan Kasım Süleymani'nin intikamıydı. Kastı bu operasyonun nedeni değil doğal bir sonucu olduğunu ifade etti. Aksa Tufan operasyonunun tamamen Filistin'e ait olduğunu belirten Komutan Selami, Filistin'in kendisinin güçlü olduğunu, Hamas ve cihadın Gazze'de silah ürettiğini ve bu direnişin sonunun olmadığını ifade etti.
Kum Şehri İlahiyat Okulları'nın 13. toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Reisi, enflasyona neden olan tüm nedenlerin kontrol altına alınmaya çalışıldığını ve enflasyonun mutlaka düşeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi bu toplantıda yaptığı konuşmada ülkenin elde ettiği başarılara rağmen Birleşik Savaş'ta ülkede sorun çıkarmaya çalıştılar ama düşmanın aydınları ve halkı şeytani emellerine ulaşamadı ve işler onurlu bir şekilde ilerliyor. Düşman, halkı hayal kırıklığına uğratmayı ve İslam Cumhuriyeti'ni tecrit etmeyi başaramadı ifadelerine kullandı. Reisi konuşmasının devamında, düşman İran'ı tecrit etmekle yalnızlaştıramadı. Aksine İran, Şanghay, BRICS ve Avrasya Birliği'ne üye olmayı başardı. Asya'nın ve bölgenin tüm ekonomik altyapılarına bağlıyız ve İran'ın bölgedeki ticari faaliyetleri son 40 yılın rekorunu kırdı ifadesini kullandı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Suudi Arabistan ile ilişkilerin normalleşmesinden sonra Mısır ile diplomatik ilişki kurma peşinde olduklarını söyledi. Bakan Emir Abdullahyan bugün katıldığı bir etkinlikte Amerikan silahlarının durmadan Tel Aviv'e ulaştırıldığına işaretle El-Aksa Tufanı'nın ilk gününde İsrail'in değerli güvenlik mensupları ve askerlerinin esir alındığını söyledi. Amerika ve Batı'nın 80 günü aşkın bir süredir durmadan Siyonist rejimi destekleyip bu rejime silah sevkiyatında bulunduğuna dikkat çeken Emir Abdullahyan, Siyonist rejimin son savaşta kendi hedeflerine varmakta ya Hamas'ı silahsızlandırmakta başarısız kaldığını vurguladı. 80 gün boyunca işlenen cinayetlere rağmen ne Hamas'ın yok olmadığını ne de İsrail esirlerinin serbest bırakılmadığını söyleyen Dışişleri Bakanı, bugün Filistin'in İslami direnişinin kudretinin zirvesinde olduğunu söyledi. Emir Abdullahyan, Amerika'nın savaşın yayılmasını istemediklerine dair sözlerinin yalan olduğunu da belirtti.
İran ile Rusya arasında ulusal para birimi ile ticaret alanında sürdürülen görüşmelerin sonuca bağlandığı açıklandı. BRICS blokuna geçtiğimiz Ağustos ayında katıldığını duyuran İran ile Rusya arasında yapılan ticaret anlaşması ile dolar devreden çıkarıldı. İran resmi ajansı İRNA'nın İran Merkez Bankası'na dayandırdığı habere göre karşılıklı ticaretten doların çıkarılmasına ilişkin anlaşma iki ülkenin Merkez Bankası başkanları arasında Rusya'da yapılan toplantıda sonuçlandı. Amerika yaptırımları altındaki İran ve Rusya bankalarının bundan böyle yerel para birimleriyle işlem yapmak için SWIFT dışında bankalar arası sistemlere kullanabilecekleri belirtildi. İran ile Rusya Temmuz 2022'de karşılıklı ticaret işlemlerde de Amerikan doları yerine ulusal para birimlerini kullanmayı planladığını açıklamıştı.
Filistinli gruplar yayınladıkları ortak bildiriyle Siyonist rejimin saldırılarına karşı birlikte ortak cephede direneceklerini ve esir değişimi konusunda da tamamına karşı tamamı yani tüm Filistinli esirlerin serbest bırakılmasına karşı tüm Siyonist esirlerin serbest bırakılması politikasını izlediklerini ifade ettiler. Filistinli gruplar dün Siyonist düşmana karşı mücadele konusundaki birlik içindeki tutumlarını açıklayıp Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğini vurgulayarak esir değişimi konusundaki tüm Siyonist esirlerin serbest bırakılması için Siyonist düşmanın hapishanelerindeki tüm Filistinli esirlerin de serbest bırakılması şartından vazgeçmeyeceklerini ifade ettiler. Beyrut'ta gerçekleştirilen toplantı sonunda Filistin güçlerinden oluşan koalisyon merkezi liderliği, Gazze'deki gelişmeler ve işgalci düşmanla savaş sürecine ilişkin bir açıklama yapıldı. Bu toplantıda Hamas, İslami Cihat, Filistin Halk Kurtuluşu Cephesi, Halk Kurtuluş Cephesi, Fetih, İntifada Hareketi ve diğer bazı Filistinli grupların temsilcileri hazır bulundu. Bu grupların hazırladığı ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi. Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması, işgalci güçlerin Gazze şeridinden çekilmesi, Gazze'ye insani yardım ve yakıt götürülmesi, yaralıların tedavi için Gazze dışına nakledilmesi ve acil müdahalenin yapılması ve tamamına karşı tamamı ilkesine dayanan mahkum değişim anlaşması konusunda ortak cephede birleşiyor. Açıklamaya göre Filistinli gruplar Arap ülkelerinden, Müslüman hükümetlerden ve dünya uluslarından Filistin halkının istikrarını ve direnişini desteklemek için daha fazla adım atmalarını istedi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü, Siyonistlerin bugünkü cinayetlerine en az 210 Filistinli'nin şehit olduğunu, böylece şehit sayısının 21 binin üzerine çıktığını duyurdu. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El-Kudra yaptığı açıklamada Siyonistlerin 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarında şehit olanların sayısının 21.320 kişiye ve yaralı sayısının ise 55.603 kişiye yükseldiğini duyurdu. El-Kudra ayrıca uluslararası örgütlere şifa hastanesinin yeniden hizmete başlaması için harekete geçmeye çağırdı. El-Kudra ayrıca Siyonist rejimin son 24 saatte Gazze'li aileler arasında 20 katliama imza attığını, şu ana kadar 210 kişinin de şehit olduğu ve 360 kişinin de yaralandığını duyurdu. El-Kudra ayrıca Siyonistlerin Gazze'de 104 ambulans ve 142 sağlık merkezini bombaladığını duyurdu.
İsrail rejimi Gazze Savaşı'nın 83. gününde de barbarca saldırılarına devam ederek en az 50 Filistinli'yi şehit ederken, direniş güçleri de Gazze'nin merkezi ve güneyi dahil birkaç eksende işgalciler ile yoğun şekilde çatışmaya girdi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El-Kudra bugün sabahtan beri Beyt Lahia, Han Yunus ve El-Mazi bölgelerine yönelik düzenlenen bombalamalar sonucu 50 Filistinlinin şehit olduğu ve onlarca kişinin de yaralandığı, kurbanların sayısında giderek artış olduğunu belirtti. Siyonist işgalciler bugün sabah Deyl el-Beleh ve El-Mazi kampını da bombalayarak birkaç Filistinlinin şehit olması ve yaralanmasına yol açtı. Siyonistler ayrıca Deyl el-Beleh'te yaralıları taşıyan bir aracı hedef alarak içinde bulunanların tamamını şehit etti. Gazze'nin merkezinde yer alan El-Nasirat kampındaki bir yerleşim birimine düzenlenen saldırıda da 7 Filistinli şehit oldu. Gazze'de işgal rejiminin saldırıları sonucu şimdiye kadar 21 bini aşkın Filistinli şehit olmuştur. Siyonist askerler dün gecede Han Yunus'ta El-Emel Hastanesi yakınlarında korkunç bir cinayete daha imza atarak en az 30 Filistinli'yi şehit ettiler. Siyonist rejim geçen 24 saatte Filistinli ailelere yönelik 16 yeni cinayete imza atarak 195 Filistinli'yi şehit ederken 325 kişiyi de yaraladı. Bu arada İslami Cihat Hareketi askeri kanadı bugün işgalcilerin El-Ayn El-Salase bölgesinde bölgəsindəki üssünü roket ilə hədəf aldı. Direniş güçləri Han Yunus, Qazzənin güneyi və Əlberic bölgələrində də işgalcilərə aid tanklar və silah sistemlərini hədəf almaya devam ediyorlar. Direniş güçləri bugün ayrıca işgal topraqlarına roket fırlattılar.
İşgal ordusu 3 askerinin öldüğünü itiraf ederken, İslami Direniş Hareketi Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, sabahtan bu yana işgal ordusuna ait 12 aracı imha ettiğini açıkladı. İzzeddin el-Kassam Tugayları bugün konuyla ilgili yayınladığı bildiride Gazze şeridinin orta kesiminde yer alan El-Megazi kampının doğusunda işgal ordusuna ait bir tankı Yasin 105 füzesiyle hedef aldıklarını ve daha sonra aynı bölgeye havan atışı yaptıklarını ifade etti. El-Kassam Tugayları ayrıca Gazze şeridinin orta kesiminde yer alan El-Buyej kampının doğusunda işgal ordusuna ait bir tankı el yapımı patlayıcı Şevaz ile hedef aldıklarını söyledi. El-Kassam Tugayları daha önce de yayınladığı bildiride El-Bureyj kampının doğusunda işgal ordusuna ait bir tankı Yasin 105 füzesiyle imha ettiklerini de duyurmuştu. El-Bureyj kampının güneydoğusunda işgal ordusuna ait bir tankı Yasin 105 füzesiyle hedef alan El-Kassam Tugayları Gazze şeridindeki El-Tufah ve El-Deraj mahallelerinde de işgal ordusuna ait 7 askeri aracı Yasin 105 füzesiyle ve el yapımı patlayıcı Şevaz ile vurdu. El-Kassam Tugaylarının El-Bureyj kampında işgal ordusuna ait bir buldozeri de Yasin 105 füzesiyle imha ettiği kaydedildi. Bu arada işgal ordusu bu sabah Gazze şeridini düzenledi. Kara operasyonuna katılan güçlerinden 2 asker ve 1 subayın da öldürüldüğünü de itiraf etti. İşgal ordusunun ilan ettiği son kayıplarla birlikte Aksa Tufanı operasyonunun başladığı 7 Ekim'den bu yana ölen işgal askeri sayısı da resmi rakamlara göre de 501'e ulaştı. Öte yandan işgal rejiminin can ve mal kayıpları ile ilgili gerçek rakamları gizledi. Gazze şeridinde ise ölen veya yaralanan asker sayısının ilan edilenden de çok daha fazla olduğu belirtiliyor. İşgal ordusu ayrıca 3 askerinin dün gece Gazze şeridinin orta kesimindeki ve güneyindeki çatışmalarda öldüğünü açıkladı.
İsrail ordusu şiddetli saldırılarını sürdürdüğü Gazze şeridinde 83 günde 105 Filistinli gazeteciyi şehit etti. Gazze'deki hükümetin medya ofisinden İsrail ordusunun Gazze şeridinin kuzeyindeki Beit Lahia'da gazeteci Muhammed Hayrettin ve Ahmet Mahir Hayrettin'in ailesinin yaşadığı evi bombalamasına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada İsrail ordusunun 2 gazeteciyi daha öldürmesiyle Gazze şeridinde 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 105'e yükseldiği ifade edildi. Anadolu Ajansı'na göre medya ofisinden daha önce yapılan açıklamada İsrail'in Gazze'de gazetecileri Filistin anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü ifade edilmiştir.
Teslim Haber Ajansı'nın haberine göre Siyonist rejimin Kuzey Irak'taki casusluk merkezi İslami Direniş'in hedefi oldu. Irak İslami Direniş Hareketi yaptığı açıklamada ise şu ifadelere de yer verdi. Bu saldırı Gazze'deki insanların öldürülmesine tepki olarak çarşamba günü şafak vakti Erbil'in kuzeydoğusunda gerçekleştirildi. Irak İslami Direniş'i de düşmanın kalelerini yıkmaya devam edeceğini vurguladı. Teslime bilgi veren kaynaklar ise bu saldırıda casus merkezinde çok sayıda kişinin de öldüğünü veya yaralandığını duyurdu.
Sırada bültenimizin son haberi var. Onlarca yıl süren çatışmaların ardından Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileri Ermenistan'a iki ülke arasında anlaşma olasılığını artıran bir plan sunduklarını söylüyor. Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileri Ermenistan'la onlarca yıldır devam eden çatışmayı sona erdirecek bir barış anlaşmasına yaklaştıklarını söylüyor. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın temsilcisi Elçin Amirbekov bugün İngiliz gazetesi Guardian'a verdiği röportajda Bakü'nün 5 temel ilkeye dayanan barış anlaşması taslağını Erivan'a gönderdiğini ve bunların sonuçlanmasını beklediklerini söyledi. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı şunları söyledi. Sonuç odaklı bir çalışmaya ihtiyacımız var.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Yayınımız akşam yorumlarıyla devam ediyor. Bugünkü ilk yorumumuz İslam İnkılabı rehberinin İslam'ın kadına karlı, mantıklı ve adilane yaklaşımına vurgusu başlığını taşıyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi binlerce kadın ve kız ile görüşmede İslam'ın kadının aile ve sosyal ve siyaset alanlarında ve çeşitli seviyelerdeki yönetimde sınırsız katılımına dayalı mantıklı ve akıllıca görüşünü açıklayarak İslam'da kadınların her türlü sosyal faaliyeti için yol erkeklerde olduğu gibi açıktır ancak iki önemli şarta uyarak yani aile ve diğeri cinsel çekicilik tehlikesini gözetleyerek dedi. Ayetullah Hamine'yi dün ve Hazreti Fatıma Zehra Selamullah Aleyha'nın kutlu veladeti eşiğinde kadının kimliği, değerleri, hakları, görevleri, özgürlükleri ve sınırlamalarını hayati ve çok belirleyici bir konu olduğunu belirterek şöyle buyurdu. Bu önemli konu hakkında dünyada birbirine zıt iki genel yaklaşım var. Batılı ve İslami. İslam İnkılabı rehberinin de dediği gibi kadın ve erkek arasında hukuki farklılıklara yol açan fiziksel farklılıkların varlığı toplumda kadının özgürlüğü ve hakları konusunda şüpheleri yaratan konulardan biridir. Bu konuda feminist görüş gibi insan merkezli görüşlerin önüne tamamen birbirine zıt iki görüş yani İslami görüş yer alıyor. Batı'daki popüler feminist yaklaşıma göre hukuki farklılık kadınlara yönelik baskı ve cinsel ayrımcılığın ifadesidir. Çünkü adalet kadın erkek arasında tam eşitlik anlamına gelir ve her türlü farklılık adalete aykırı sayılır. İslami bakış açısına göre mutlak eşitlik kadına yönelik adaletsizliğin yolunu açar. Zira kadın cinsiyetinin doğal farklılıklarını göz ardı ederek karşı cinsel aynı hale getirmek kadına yönelik bir tür cinsel ve çifte baskıdır çünkü kadının kendisinden yabancılaşmasına neden oluyor.
Bir diğer önemli nokta ise Batı'daki feminist hareketin yaklaşımının toplumsal sonuçlarıdır. Bu görüşü savunanlar onu kadına yönelik aşağılama, baskı, eşitsizlik ve adaletsizlikleri ortadan kaldırmayı amaçlayan bir hareket olarak görüyor ve buna dayanarak tüm toplumsal yapıları değiştirmek istiyorlar. Ancak Batı'daki gerçekler çok farklıdır. Batı'da kadınlar hala eşitsizlik, adaletsizlik ve şiddet ile pençeleşiyor. Batı'nın kapitalist sistemi tüm toplumu etkisi altına alan ve mevcut siyasi iktidarlar aracılığı ile bu aşağılayıcı, sürekli hale getirilen ataerkil kültüründen büyük ölçüde yararlanmaktadır. Batılı kapitalist sistem ise medya ve reklam endüstrisini kullanarak kadın cinselliğinin daha büyük bir kazanç kaynağı olduğu yönündeki bazı kültürel inançları da desteklemektedir. Bu nedenle feminizm, kadının bir alanından gelişimine odaklanarak varlığının diğer alanlarını görmezden geliyor. Eleştirmenlere göre Batı'da kadınlar bazı durumlarda özgürlüğe ulaşmış olsalar bile temel doğasından yabancılaşmışlardır ve bu sorun Batılı kadının kimliksizleşmesine de ve sonuçta da kaygı yaşamasına neden olmuştur. Feminizmi eleştirenlerden Tony Grant şöyle diyor: "Bugün öyle görünüyor ki kadınlar sadece bağımsız hale geldiler. Ancak duygusal olarak genellikle annelerine ve büyük annelerine göre daha muhtaç, güvensiz ve dengesiz, yalnız ve çaresizler. Hiç şüphesiz feminizmin ve Batı'da yayılması kadın erkek eşitliği adına kadınları kimliklerinden, fiziksel ve ruhsal güvenlik huzurlarından mahrum bırakmıştır. Başka bir ifadeyle toplumsal cinsiyet eşitliği denilen şey aslında kadın hakları adaletinin göz ardı edilmesidir. Çünkü bu durum kadınlara hayatta birçok bedel ve baskı dayatmaktadır." İslami Kalab rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei de kadın ve erkeğin fiziksel ve ruhsal kapasiteleri ve imkanları nedeniyle farklı görevleri olduğuna işaretle şöyle buyurdu: "Bazılarının mutlak biçimde ifade ettiği cinsiyet eşitliği sloganı yanlıştır. Doğru olan ise cinsiyet adaletidir."
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Siyonistlerin Gazze Savaşı'nda yenilgiyi itiraf etmeleri başlığını taşıyor. Gazze Savaşı'nın uzaması ile bazı Siyonist yetkililer Gazze Savaşı'nda bu rejimin yenilgiye uğradığını itiraf ediyorlar. İsrail ordusunun eski Genelkurmay Başkanı Dan Halutz, savaşı kaybettiklerini ve mümkün olan tek başarı ve zaferin Benjamin Netanyahu'yu önlerinden kaldırmak olduğunu söyledi. Siyonist rejim meclisi Knesset'in önceki döneminde Dış ve Güvenlik Komitesi Başkanı olan Avor Shaleh de İsrail'in Hamas'ı yok etme kabiliyetine sahip olmadığını itiraf etti. Ancak önemli soru şu: Gazze Savaşı'nda Siyonist rejimin yenilgisinin işaretleri nelerdir? İlk işaret savaşın uzamasıdır. Gazze'deki savaşın üzerinden şimdiye kadar 83 gün geçti ve ne kadar süreceği hala belli değil. İkinci intifadanın ardından Siyonist rejimin Filistinlilere karşı yürüttüğü en uzun savaş 2014 yılında ve 51 gün süreyle gerçekleştirildi. Bu savaş asimetrik olduğu, yani tarafların güçlerinin aynı olmadığı ve Siyonist rejimin Hamas'a kıyasla çok daha yüksek askeri imkanlara sahip olduğu halde uzamıştır. Ancak 83 gün süren savaşın ardından Siyonist rejim hala askeri hedeflerine ulaşamadı. İkinci işaret ise Siyonist rejimin ölü, yaralı ve kayıp askerlerinin sayısıdır. Siyonist İsrail ordusunun eski Genelkurmay Başkanı Dan Halutz'a göre bugüne kadar 1300'den fazla asker ölürken 2400 asker de kaçırılmıştır. Bunlardan bir kısmı geri döndü fakat işgal topraklarından 200 binden fazla kişi de yerinden edildiğini unutmamak gerekir. Halutz şöyle devam ediyor: "Böyle bir durumda kazanılabilecek tek zafer başbakanın iktidardan uzaklaştırılmasıdır." Siyonist rejimin başarısızlığının üçüncü işareti ise Hamas'a karşı hedeflerine ulaşamamasıdır. Savaşın başında çocuk katili İsrail rejimi Hamas'ın yok edilmesinin savaşın en önemli hedeflerinden biri olduğunu ilan etmişti, ancak Hamas yok edilmediği gibi Siyonistlerin kendisi de Hamas'ın yok edilemeyeceğini kabul etmek zorunda kaldı.
Siyonist rejimin ordusunun yedek tüm generali İshak Brik, Hamas sünnelerinin sağlamlığına övgüde bulunarak şunları kaydetti: "İsrail ordusunun ve analistlerin de sözlerine inanmayın. Hamas tünellerinin çözümü yok. Güçlerimiz tarafından öldürülen Hamas güçlerinin sayısı oldukça azdır. Hamas tünellerinin yıkılması yıllar alacak ve birçok İsraillerin ölümüyle de sonuçlanacak. Gazze'de savaşan subaylar Hamas hareketinin yeniden onarılmasını önlemenin imkansız olduğunu söylüyorlar. Siyonist rejimin Gazze savaşındaki yenilgisinin dördüncü işareti işgal altındaki topraklarda anlaşmazlıkların yoğunlaşmasıdır. Bazı Siyonistler işgal altındaki topraklarda iç itirafların iç çatışmalara bile yol açabileceği konusunda uyarıyor. İsrail ordusunun eski Genelkurmay Başkanı Dan Halut bu konuda uyarıda bulunarak şöyle diyor. İsrail bir tarafta Ben Gvir milislerinden bulunduğu bir sokak savaşının eşiğinde. Bazı Siyonistlerin gerçekçi itirafları ve Siyonist işgal ordusunun Filistinliler ve özellikle Hamas savaşçıları ile mücadelede başarısız olduğuna dair bariz işaretleri, işgal altındaki Filistin'de dahi güç dengelerindeki değişimin Filistinler lehine olduğunu ve İsrail'in bundan böyle izleyeceği politikalarını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini gösteriyor. Bu arada dünya kamuoyu tarafından Siyonist rejime karşı baskı ve öfkeyi de unutmama gerekir. Aksa tufanı ardından başlayan Siyonist rejimin insanlık dışı saldırıları, hastaneler, ibadet yerleri, okullar ve sivil yerleşim alanlarına da delirmişçesine bombalaması, Gazze'de yürüttüğü acımasız katliam görüntülerinden yayımlanması dünya kamuoyunda geniş nefreti de sebep olurken bebek katili rejimin gerçek yüzünü de dünyaya yansıttı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor
diyor. İran şey terörist
ist meine jetzt allerdings. Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Sayın Rahmetullah Şerifi ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Sayın Şerifi, bir diğer konuda da yine Türkiye gündemini ilgilendiren Türkiye'nin sınır dışı operasyonlarıyla ilgili çeşitli haberler gündeme yansıyor bildiğiniz gibi. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Irak ve Suriye'nin kuzey bölgelerindeki Kürt milis gruplarının çok sayıda karargahına hava saldırılarının devam ettiğini duyurdu geçtiğimiz günlerde. Şimdi bildiğiniz gibi bu aralıksız devam ediyor ve 29 Kürt milislere ait 29 hedef imha edildi Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre. Şimdi gelinen noktada Türkiye PKK ile mücadele çerçevesinde nasıl bir operasyon yürütüyor sizce? Yani bunlar geçmişe bakıldığında önceki operasyonlarla kıyasla acaba bir duraklama mı gösteriyor, bir ivme mi kazanmıştır? Bunu nasıl açıklıyorsunuz siz efendim?
Türkiye'nin Kürt meselesi yani PKK ile bu 40 ilden alava zenci muharebesi, askeri mukabilesi barada çok sohbet var. Gezisi Türkiye medyasında da var. Sosyal şebekelerde de var. Ve tabii ki bazı hadiseler baş verende o cümleden. Belə insan qırğını yolanda, yani bu Türkiyə əsgərlərinin orada can vermələri, şəhid olmaları, bu daha Türk xalqı üçün acınacaqlı bir hadisədir. Və təbii ki, belə zamanlar bu barədə olan söz-söhbətlər daha çox olur və bəzi suallar qabağa gəlir və keçmişdə də bəzi sənədlər əsgərlər çıxır, bəzi etiraflarda bəzi keçmiş əsgərlər ya təhlükəsiz qurumlarda işləyənlər açıqlayıblar. Xarici mediyada da bəzi açıqlamalar, sənədlər bulunubdur ki, bu daha suallar qabağa gətirir. Bu suallar biri budur ki, böyle bir çiçik grubuyla, PKK'yla, 40 yıldır Kürt devletinin bu mücadelesi ne anlama gelir? Yani bir devletle müharibə kimi bir şərait olub, bunun xərcini hesab eləsən, Türk dövlətinə çox böyük həzinələrdir. Yəni, bir F-16'nın uçub gedib, bir hədəfi budur gəlməyi, orada indi bu hədəf bir PKK'lı etkisala gəldi, ya gəlmədi, ya nə oldu. Bunun Türk xalqı üçün xərci kiçik bir xərcdir. Bundan əlavə, hər halda bu Dalbalar operasyonlar, Güneydoğu operasyonları, bunlar da çok büyük hem ekonomik hem de yani hem cani ve hem mali işçilere sebep olup bu 40 ilde ve her il şehit daha çoklaşır. Yani bir halde ki deyirler ki kökünü qurutmuşuq, bu halde görürsen ki yine de şehitler gelir ve umumen de bu şehitlerin Qərib, yoxsul insanlara, gecə qondunda yaşayan fağır xalqlara aid olduğu, onların balaları olduğu üçün, onların analarının zəncəsiləri, nalələri, xüsusən xalqları çox narahat edir və bu arada fağır əliyalın insanların, ac keçmişi olan, indi də çox təsin yaşayan insanların balalarının qurban olduqlarını göstərir. Halal fərq eləməz, Türkiyə olsun, Türklərdə də elə belədir. O Türk teröristler de, onlar da her halde bir ananın balaları diyor, uşaqlar diyor, onlar da bir siyasetin qurbanıdırlar. Burada bir tənqidlər var. Ki, niye Türk silahlı kuvvetleri 40 il bir, türbəcül hükumetler de gelip, bu meseleye son koya bilmirlər? Türkiye'nin bölge siyasetinde problem ne dedi ki, bu meseleye son koya bilmir? Eyni halda NATO özü deyilir, Amerika'dan kesmişte yoxun birliği var, indi de var, İsrail'le var ve hatta Güzey Arap'da olan Türklerle de münasibet çok yoxun değil. Onları bir devlet kimin karşılayıp, onların başlıkları kesmişte. Bu meseleyi vəli həll eləmək, bu büyük intiqad. İkinci mesele bu barədə vardı. Deyirlər ki, yaxşı bu Türkiye'nin bu əməliyyatları çetirir. Az cümle pəncəçilik əliyyatı Ərağın şumalında, Suriyanın şumalında. Bu əməliyyatlar əskəri baxımdan zəfiyyətləri var. Yəni, elə indiki bu pəncəçilik əməliyyatında elə neçə nəfər şəhid olublar, 12 nəfər bəzilərdə hətta şək eləyirlər, deyirlər, dedilər, 6 nəfər oldu, 12 nəfər, neçə nəfər oldu. Bəzilər, hətta bunun sayları çox yuxarı çıxardırlar, deyirlər ki, deyil bir adları filan. Yaxşı, bu təh bu ildə odur ki, bildirdə, yəni keçən ildə 2002, 2022, 2021-də də bu şəhidlər o bölgədə gəlib. Eyni halda onlar da müşabih saldırılarda olub, pusularda olub. Burada bir nəzərə gəlir ki, orada çəkici bir üstləri ki, Türkiyə gedib qurub, onlarda problemlər var, müşkül var, onlarda zəfiyyətlər var. Nədir olur ki, hər il o saldırılarda orada olur. Aya belə dilsə, Türkiyənin aya orada saldırıları, o üçləri orada saxlamağı, qurmağı, xüsusən bu çətin havada, yəni orada o uşaqları cənazələrin toplayanda mən gördüm, çox acılı bir şərait var döşəkliklərin cənazələri, o soğukda, qar küləyin içində, o çətin şəraitdə onlar, qurbət yerdə məzlum çiçirində ölüblər. Bunlar da sual altındadır ki, bu əməliyyatları quranlar, onları idarə edənlər niyə belə bir zafiyyət göstərir. Amma bunlardan başqa bəzi Türkiyə mediasında xəbərlər, məqalələr yayılır, xüsusən sosial şəbəkələrdə və hətta bəzi daxildə də böyük, hətta hükumətə çox yoxun jurnalistlər və yazıcılara da istinad olunurlarının dediklərinə və hətta keçmişdə olan subaylara və hətta generalların söhbətlərinə ki, bir o sızıntılar var. Yəni, eyni halda ki, PKK'nın sızıntıları var Türk Silahlı Qüvvələrinin içində ya bərək Türk Silahlı Qüvvələrinin PKK içində sızıntıları var. Və bir o iş birliği kimi bir şey görsəniz, bu mənaya ki, PKK'nın vücudu Türk Türkiye'de siyasetin yürümeyi için lazımdır. Birileri Türkiye'nin devlet kurumlarının içinde yatak salmış bazı derin siyaset kuranlar, onlar Türkiye'de siyasetin yürümeyi için ya istedikleri kimin yürümeyi için PKK'nın olmağın zaruret bilirler ve bu böyle bir çatışmaların halli olmamasın bir malzeme kimin lazım şey görürler. Yani eğer Türkiye'de böyle şehitler olmasa bu münasibetler cindi, yani bu muharebesi var Güneydoğu'da bu Türk çatışması olmasa bu şehitler gelmese ve her gün milleti tehdit edilen bir mesele olmasa Türkiye'de siyaset bu formada yürümez, başka formada yürür ve bu birinin ne diyorlar, birinin hoşuna gelmir böyle. Ve bu Güneydoğu'da Kürt'le mücadele PKK'nın lazımdı, PKK Türk siyasetinde lazım bir şeydi ki her zaman lazım olsa onu kızıştıralar, alolandıralar ve Türk kamuoyunun etkisinde koyalar bu hadisenin ve bu şehitleri ve onun neticesinde Türkiye'de siyasetler yürüsün. Bu da bir iddiamdır ki bazıları alan bunu öne seçirler ve ben Türk sosyal medyasında daha çok görürüm. Adlı sanlı bir adamların da orada bir adlı sanlı kişilerin de adı ortaya çıkır burada söhbət deyilir onlardan nâğıl olunur. Ve onlardan da yalanlama da görünmür. Odur ki bu mesele de mühim meseledir ve neçə ildən sonra yani Türkiye 10 ile yoxun diyarlan Kuzey Irak'ta çoxdandır Kuzey hatta Suriye'de 10 ildən sonra daha şiddetlendirilenden sonra daha necə deyirlər Türk Millet Məclisindən izin alıp sərhəd ötəsi sərhədlərdən, mərzlərdən uzaq operasyon icazəsi alıp Türk əskərlərinin, Türk ordusunun sərhəd ötəsi əməliyyatlarında bu, o cümlədən bu pəncəçilik filan bunların da aparılmasında biz görürük ki çox nəticəyə uğramayıb və hədəfə çatmayıb və hələ də bu çatışmalar var. Amma fərqi ki var bu çatışmanın keçmişinə. Keçmişdə kürtlərlə, yəni PKK ilə, kürt müxaliflərlə, kürt bölücülərlə, PKK ilə mücadilə Türkiyənin içərisində Güneydoğu'daydı, Batman'da, Hakkari'də, Diyarbakır'da, başka yerlerde indi sərhədin o kaynaqdır. Vəli şəhid sayısı azalmayır. Türkiye'nin her bu barədə olan Türkiye, olan Türkiye devletine, milliyyə olan ziyan azalmayır. Bu ziyan iki tərəflidir. Bu ziyanın bir tərəfi. İki tərəfdən de ölən her halda Türkiye devletinin təbəəsidir. Allah'ın PKK olası, Türk əsgəri olası. İkisi de Türkiye xalqının oğlaqlarıdır. Ve yakin ki bu meselede bence yine de fahimistlerin ve büyük şeytanın barbağının olmağı gizlin değil. Ve bunu indi nerede aşağı çıkartmak, aşağı çıkartmak ve bu meseleni kökünden halledemek tabii ki Türk devleti ve Türk halkının boynundadır.
Evet. Efendim bize vakit aldığınız için çok teşekkür ederim Sayın Şerifi.
Çok sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi ile konuştuk. Türkiye'nin sınır dışı operasyonlar çerçevesinde Irak ve Suriye'de sürdürdüğü operasyonlarını ve terör mevzilerine gerçekleştirdiği saldırıları bugün sohbetimizde yine konuşup analiz etmeye çalıştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parsaday.ir/temzede başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından nakden sizlere aktaracağız.
Ticaret gazetesi Tahran ve Kabil'in göçme sorununu çözmek için yeni anlaşmalara vardığını, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine muhalefetinin sebeplerini, Gazze'de gıda konusunda kırmızı alarmın çalındığını, Rusya Duma Meclis Başkanı'nın Amerika'nın ekonomideki üstünlüğünü kaybettiğini ifade ettiğini belirtiyor. Cevan gazetesi Amerika'nın İsrail'e en az 230 uçak ve 30 silah taşıyan gemi verdiğini belirttiği haberinde şunları okuyoruz.
Filistinli şehitlerin sayısı 20.400'ü aşarken İsrail gazetelerinden Yediot Aharonot gazetesi Amerika'nın savaş sırasında Tel Aviv'e onlarca kargo uçağı ve silah taşıyan gemiyi gönderdiğini bildirdi. Yediot Aharonot gazetesi Washington'un savaşın başından bu yana Tel Aviv'e 230 kargo uçağı ve 30 silah taşıyan gemi gönderdiğini yazdı. Amerika Savunma Bakanlığı cumartesi günü yaptığı açıklamada Biden yönetiminin İsrail rejimine 14 bin tank mermisi satma yönündeki acil durum yetkisinden feragat ettiğini ve bu eylemin onay için kongreye gitmeden yapıldığını bildirdi. Siyonist rejimin eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yair Golan, cumartesi günü İsrail gazetelerinden Maariv'e verdiği röportajda şunları söyledi. İsrail ordusunun Gazze'de yaptığı birçok yıkıma rağmen biz bu savaşta sadece Amerika'nın yardımıyla kendisini savunabilen zayıf bir taraf olarak göründük. İsrail ordusunun Amerika'nın silah yardımıyla Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılarda binlerce Filistinli kadın ve çocuk şehit oldu. Gazze şeridinde savaşın başlamasının ardından Irak İslami direnişi Filistin halkının öldürülmesinin asıl sorumlusunun Amerika olduğunu söyledi ve Amerika'nın bölgedeki tüm askeri üslerini hedef alacağını da vurguladı.
Tahran Radyosu.
Armane Milli Gazetesi, Tahran ve Bakü arasında önemli adımların atıldığını, İran ve Türkiye'nin ticaret hacmini 30 milyar dolara yükseltmeyi amaçladığını, Amerikalı uzmanın Washington'un Gazze'de soykırımdan yana olduğunu belirttiğini ve Tahran'da Gazze Şiir Gecesi düzenlendiğini belirtiyor. Keyhan Gazetesi'nin Suriye'de Amerika üssünün saldırıya uğradığını belirttiği haberinde şunları aktarıyor.
Suriye'nin Kariyetul Hadra bölgesindeki Amerika askeri üssünün saldırıya uğradığı belirtildi. Lübnan merkezli Al-Mayadin televizyonuna göre Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan Kariyetul Hadra bölgesindeki Amerikan askeri üssüne insansız hava aracı ile saldırı düzenlendi. Irak İslami Direniş adlı grup, Amerikan askerlerinin bulunduğu üsse düzenlenen İHA'lı saldırının sorumluluğunu üstlendi. Irak direnişi Siyonist İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırganlığı sona erene kadar Amerika'nın askeri üslerine karşı operasyonlar yürütmeye devam edeceğini bildirdi. Siyonist İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonrası Amerika'nın Irak ve Suriye'deki üslerine yönelik saldırılar arttı. Amerika'nın Irak'ta 2500, Suriye'de ise 900 askeri bulunuyor.
Şehvan gazetesi Siyonist rejim Maliye Bakanlığı'nın savaş masraflarını karşılamak için 10 bakanlığın kapatılmasını önerdiği, Ensarullah hareketinin vurduğu geminin tamir için Türkiye'ye götürüldüğünü, İsrail'deki yüksek teknoloji fabrikalarının Gazze Savaşı nedeniyle Çin'den parça ithal etmekte zorlandıklarını belirtiyor. Kudüs gazetesi ise Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan'ın İran ve Afganistan arasında yaşanan sorunların çözülmesi gerektiğini söylediğini aktarıyor. Haberde şunları okuyoruz.
Afganistan İşleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ve beraberindeki heyet İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan ile bir araya geldi. Bu toplantıda İran Dışişleri Bakanı Emir Han, Muttakin'in Filistin konferansının Tahran'da yapılmasının önemine ilişkin açıklamaları ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile diğer örgüt ve ülkelerin etkisiz hale geldiği durumda İran İslam Cumhuriyeti'nin değerli gelişiminin takdir edilmesi üzerine Emir Han Muttaki ve beraberindeki heyette bu Filistin konferansına aktif katılımlarından dolayı teşekkür etti. İran Dışişleri Bakanı iki ülke arasında sınır, su ve benzeri dahil olmak üzere mevcut sorunların çözülmesinin gerekliliğini vurgularken Afganistan'ın yönetim organı yetkililerinin bu alanda mevcut sorunların pratik bir şekilde çözülmesi için gerekli işbirliğini sağlayacağını umduklarını ifade etti. Bu toplantıda Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Emir Han Muttaki ise İran'ın prensipli pozisyonlarını da ezilen Filistin ulusuna davet ederek Filistin halkının direnişine ve cihadına Siyonist işgaline karşı son zafere kadar desteklemenin gerekliliğini ve devam etmesini vurguladı. Ayrıca iki taraflı ilişkilerin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. İki taraflı ilişkilerde çeşitli konuları gündeme getirdi ve iki ülke arasında su, sınır, ticaret ve yargı ve konsolosluk işlerinde işbirliği dahil olmak üzere tüm alanlarda etkileşimin sürdürülmesinin gerekliliğini vurguladı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsley Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Parsley yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsley kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketlerinin ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımız ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla başlıyoruz.
Türkiye halkının Siyonist rejim karşıtı mitinglerinin devam etmesi,
Türkiye'nin Irak ve Suriye'ye hava saldırılarının devamı,
Türkiye'de 32 ilde DAEŞ operasyonu düzenlenmesi,
bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor. Şimdi detaylar.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümetinin Filistin meselesine ilişkin ikili politikasına rağmen Türk halkı Siyonist İsrail karşıtı gösteriler düzenlemeye devam ediyor. Bu bağlamda geçen hafta Filistin'de yaşanan insani felakete dikkat çekmek, ırkçı İsrail rejiminin Gazze'deki sivil halka yönelik aralıksız saldırılarını kınamak ve Filistinlilere destek amacı ile Türk halkı Ankara'da Büyük Gazze yürüyüşü düzenledi. Sivil toplum kuruluşları tarafından Ankara'da düzenlenen yürüyüş, Atatürk Kültür Merkezi metro istasyonundan başlayıp Anadolu Meydanı'nda Gazze için vicdan bildirisinin okuması ile sona erdi. Başkente düzenlenen Büyük Gazze yürüyüşünde katılımcılar ilk olarak Cani İsrail rejiminin Gazze'ye yönelik saldırılarında şehit olan gazetecileri andı. 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridinde yaşayan 20.500'ü aşkın Filistinli şehit oldu. Bu rakamlar yaşanan insanlık felaketine ve İsrail'i can edilen mazlum Filistin halkına karşı soykırım girişimini anlatıyor. Bu şartlarda Amerika ve müttefikleri de dahil olmak üzere dünya toplumunun büyük bir kısmının Siyonist rejim İsrail'in Gazze'de işlediği cinayetlere desteklemeye devam ettiği açıktır.
Batılı hükümetlerin Gazze'deki gelişmelere yönelik mevcut yaklaşımı insan haklarına yönelik attıkları sloganlarla uyuşmazken üstelik suçluları kendi cinayet ve suçlarına devam etmeye teşvik ve cesaretlendirmektedir. Bu arada Türk siyasetçilerinin tutumu Türk halkının tutumuyla örtüşmüyor. Türk analistler bile İsrail'in Gazze'deki cinayetlerine ilişkin yapıcı tutumlar benimsiyor. Türk siyasi analistlerinin Siyonist rejimin cinayetlerine yönelik eleştirilerine rağmen Erdoğan hükümeti Filistin ile İsrail arasında müzakereler ve ateşkes ilan etme girişimleri gibi konuları izlemeye devam ediyor. Erdoğan hükümeti işgalci İsrail'in Türkiye Büyükelçisini sınır dışı etmeyi bile reddetti. Bu bağlamda gazeteci yazar Ahmet Taş getiren şöyle yazıyor. Gazze'ye yönelik barbarca bombardıman devam ediyor. Enkaz sayısı her geçen gün artıyor. Sivil katliamları her geçen gün kucaklardaki bebek fotoğraflarıyla artıyor. Ancak son günlerde batılı hükümetler İsrail'in Gazze'de işlediği suçlara desteklerini arttırdı.
Taş getiren Ankara-Tel Aviv ilişkilerini de sorgulayarak şöyle diyor. Türkiye Batı ile ilişkilere önem veriyor. Türkiye, Batı Savunma İttifakı'nın en büyük ikinci askeri gücüne sahiptir. Joe Biden'in Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmemesi ilginç. Ama Amerikan Başkanı binlerce kilometre uzaktan geliyor ve İsrail Başbakanı'na sarılıyor. Ama Türkiye Cumhurbaşkanı ile görüşmeyi istekli değil. Bu gerçek Amerika'nın kriz ortamında bile Türk hükümetine müttefiklerinin alanından uzaklaştırdığını ve Gazze ile ilgili sınavda da başarısız olduklarını gösteriyor. Bu arada Türk halkının Gazze halkına defalarca destek vermesi, Türk hükümetiyle halkın duruşunun pek uyumlu olmadığını ve son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a oy verenler de Ankara hükümetine karşı tavır sergilediğini ve onların çalışmalarının Ankara'yı yöneten siyasilerin tutumundan çok daha yapıcı olduğunu ortaya koydu. İsrail'in Gazze şeridinde her gün işlediği cinayetler göz önüne alındığında, Siyonist rejim İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği suçlara karşı Türkiye'nin Müslüman halkının da aralarında bulunduğu Müslüman milletlerin gösterilerinden devam edeceğine şüphe yoktur. Muhterem dinleyiciler, şimdi konu hakkında siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerif'in görüşlerini dinliyorsunuz.
Türkiye halkı Müslüman olarak geçmişte indiki Got ve Filistin torpaqları, Osmanlı torpaqlarının bir hissesi olduğu için Türklerin orada daha çok ilgileri oldukları, gelgitleri oldukları, daha çok malumatları oldukları, tarihi bağlılık olduğu için hem indiki bölgede olan Arap olmayan halkların içinde hamdan çok daha Türkler bu meseleyi hassaslık göstermelidirler. Ve bunu da gösterirler, yani Türk halkı, Müslüman halkı olarak orada Müslüman halkın belə bir vəhşicəsinə qətliam olmaqlarında sakit qalamazlar və qalmırlar da, yani müxtəlif şəkildə bunu bildirirlər. Radioda, televizyonda, konuşuqlarda, qazetələrdə, küçələrdə, ictimai şəbəkələrdə, sosial şəbəkələrdə. Hər halda bu xalqın biz etirazına keçərsə, danışıqlarımızda da toxunmuşduq və o təhsin ilə, yəni onu alqışlamışdıq, bu belə də olmalıdır. Amma bu küçə yürüyüşü Ankara'da daha bunu bu Türkiyə xalqının Ankara'da yaşayan müsəlmanların bu məsələyə olan ilgiləri daha göstərdi. Bu böyük yürüyüşdə böyük insan kütləsinin çıxıb etirazlarını bildirmək, Türkiye halkının bu meselede olan münasibetini daha açık aydın gösterdi ve bu da tahsine ve takdire layık bir hareketiydi. Elbette başka halklar da böyledi. Yani Türkiye halkı 4, Malezya'dan, Endonezya'dan, Şerq Asya'da binler kilometre terestedi. Bu hareketler var ta başka Müslüman ülkelerde ve hatta gayri Müslüman ülkelerde. Yani Müslüman ölkələrin misal buranda Türkiyə xalqı, Yemen xalqından nə yəsdi? Yemen xalqının o cür yürüşləri özdə onlar şiələr, husilərin çıxmaqları. Əhl-i sünnət Türkiyənin, əhl-i sünnət Qəzax xalqından himayətlərindən niyə gələcək ki, olsun? Dedim ki, mən bu fəqət müsəlmançılıq ya əhl-i sünnət ya məzhəbçilik məsələsidir. Çox insanlıq məsələsidir. İnsanlıq məsələsidir. İmam Hüseyin əleyhissalam Kərbəlada o zaman ki, onu şəhid edirdilər və həm zaman imamın hərəmlərinə, çadırlarına sarıb oradan yürüyürdü Yəzidin əskərləri. Oradan bir çağırdı, dedi, diniz də olmasa, heç olmasa sizin bir şərəfiz olsun, vicdanınız olsun, insanlığınız olsun. İndi burada bir vicdan məsələsi, şərəf, insaniyyət məsələsidir. Ona görə də görürük ki, dünyada hətta çox dinə bağlı olmayan insanlar da, İslam'a hətta yox. Məsələn, İslam'a, müsəlman deyirlər, kristiyanlardan da var. Bəlkə hətta belə dinə inanmayan insanlar da vicdanı baxımdan fitrəti dinlərinə bağlı olduqları üçün Qəzzada olan bu cinayətə etiraz edirlər və biz Amerikada, Avropada və Asiyada, hətta Avstraliyada biz insanların küçə yürüşlərinə şahid oluyuq ki, bu cinayətə etiraz edirlər. Onların etirazı həm İsrailədir, Amerikada etiraz edənlər, İsrailə etiraz eləmirlər. Onlar təhimlərə etiraz eləmirlər. Amerika dövlətinin səhvinçilərdən himayətinə də etiraz edirlər. Avropada olanlar da günə etiraz edirlər. Etirazda olan sloganların bir çoxu qatillərdən himayəni kəsin sloganıdır. Qatilləri dəstəkləməyin sloganıdır. Hatırladan bizim pullarımız, bizim köməklərimiz səhvinçilərin əlində silaha dönüb bu cinayəti yaradacaq sloganıdır.
Sayın Rahmetullah Şerif'e görüşlerini bizimle paylaştığı için teşekkür ediyoruz.
Tahran Radyosu.
Geçen hafta Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzey bölgelerindeki Kürt milis gruplarının çok sayıda karargahına hava saldırılarının devam ettiğini duyurdu. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi. Bu ülkenin savaş uçaklarının son saldırılarında aralarında sığınaklar ve silah depolarının da bulunduğu Kürt milislere ait 29 hedef imha edildi. Bu saldırılar Kürt milislerin Kuzey Irak ve Suriye'den Türk hükümeti ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılarını etkisiz hale getirmeyi, sınır güvenliğini sağlamayı ve Türkiye PKK mensuplarını öldürmeyi amaçlamaktadır.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına rağmen geçtiğimiz günlerde Kuzey Irak'ta sınır bölgesine Kürt milislerin düzenlediği saldırıda 6 Türk askeri öldürüldü. Görünüşe göre Türk ordusunun hava saldırıları PKK'nın bu saldırılarından misilleme olarak gerçekleşti. Bilindiği gibi Ankara yönetimi Kürdistan İşçi Partisi'ni ve Suriye Halk Savunma Birimleri terörist gruplar listesine almıştı ve her iki gruba karşı operasyon bahanesiyle zaman zaman Irak ve Suriye'nin kuzey bölgelerine saldırarak bu iki ülkenin toprak bütünlüğünü ihlal ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada ordunun Kuzey Irak ve Suriye'deki terör gruplarına yönelik hava saldırıları devam edecek. Türk ordusu hava kuvvetleriyle, topçu birlikleriyle ve gerekirse kara unsurlarıyla her zaman teröristlerin hareketlenmelerini kontrol altında bulunduruyor demişti. Erdoğan'ın açıklamaları Türkiye Meclisi'nin 2024 yılında ülkenin askeri bütçesinde %150'lik bir artış yapılmasına karar vermesinin ardından dile getirildi. Bu yüzden Savunma Bakanlığı bütçesinin artırılmasının nedenlerinden birinin Suriye ve Irak'a askeri müdahalenin devam etmesi olduğu kesin olarak açıklanabilir.
Türkiye'nin Irak ve Suriye'de yaptığı şaşırtıcı askeri harcamalar Türk halkının ekonomisine ve geçimine büyük zararlar vermektedir. Aslında son birkaç yıldır bu ülkede yaşanan ekonomik krizin ardından Türk halkının yaşadığı sorunlar daha da yoğunlaştı. Aslında Türkiye'nin Kuzey Atlantik Paktı örgütündeki müttefikleri olan Amerika ve müttefiklerinin Kürtlerin ana ve ciddi destekçileri olarak görüldüğü bir ortamda, Türkiye'nin bu ülkedeki Kürtlerle ve Suriye'de yaşayan Kürtlerle savaşı çeşitli bahanelerle yoğunlaşıyor. Uzmanlar Amerika'nın bölgede planladığı misyonların çoğunun Amerikan dostu Kürt milisler tarafından yürütüldüğüne inanıyor. Buna rağmen Amerika hükümeti defalarca Türk devlet adamlarını 18 yaşın altındaki çocuklara yönelik terör operasyonları düzenlemekle suçladı. Bu suçlamaya tepki olarak Türk gazeteleri sürekli olarak Amerika'nın bölgedeki politikalarını ifşa etti. Örneğin geçtiğimiz yıl Yeni Şafak, Amerika'nın Türkiye'ye yönelik 18 yaş altı çocukların asker olarak kullanıldığı yönündeki suçlamalarına tepki olarak şöyle bir haber yayımladı. IŞİD'in oluşumunun ve çocukların terör örgütlerine kullanılmasının arkasındaki temel faktör Amerika'dır.
Görünüşe göre Ankara'lı siyasetçiler Türkiye'nin siyasi ve askeri nüfuz alanını bu ülke topraklarından komşu ülkelere doğru genişletmeye çalışıyor. Bu eylemin amacının Türk ekonomisine daha az zarar vermek olduğu düşünülebilir. Türkiye hükümeti aynı zamanda Suriye ve Irak'taki Kürt milislerle savaşı gösterirken aynı zamanda Irak-Kürdistan Özerk Cumhuriyeti ile özel ekonomik ve siyasi işbirliği kurmaya çalışıyor. Türk birliklerinin Irak ve Suriye'nin kuzey bölgelerindeki yasa dışı varlığı her zaman bu iki ülke halkının ve hükümetlerinin sert tepkisi ve muhalefeti ile karşı karşıya kalmıştır. Irak ve Suriye hükümetleri de Ankara'nın işgalini açık bir işgal örneği olarak değerlendiriliyor. Birleşmiş Milletler her zaman Türkiye'nin Suriye ve Irak'a yönelik saldırılarının durdurulmasının altını önemli çizmiştir. Buna rağmen Türk ordusunun iki komşu ülkeye yani Suriye ve Irak'a yönelik askeri saldırıları artarak devam ediyor ve önümüzdeki yılda da şüphesiz devam edecektir.
Geçen hafta 32 ilde DH terör örgütüne yönelik eş zamanlı düzenlenen Kahramanlar 34 operasyonlarında 304 şüpheli yakalandı. Bu haberle birlikte sohbetimizi noktalıyoruz.
Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından yaptı. Bakan Yerlikaya, paylaşımda milletin huzuru, birlik ve beraberliği için teorisyenlerin hiçbirine göz açtırmayacaklarını, mücadeleye güvenlik güçlerinin üstün gayretleriyle aralıksız olarak devam edeceklerini belirtti. Emniyet Genel Müdürlüğü, İstihbarat Başkanlığı ve Terör ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 32 ilde eş zamanlı olarak Kahramanlar 34 operasyonları düzenlediklerini vurgulayan Yerlikaya, aralarında İstanbul, İzmir ve Şanlıurfa'nın da bulunduğu bu illerde 304 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti. Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, terör ile mücadele son terörist etkisiz hale getirilinceye dek kararlılık da devam edecek ifadesini kullandı.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi. Değerli dinleyiciler, Hidayet Halisi isimli sohbetimizin 13. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu program İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı ele alacağız. Üzerinde duracağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konular içeriyor. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde durmaya çalışacağız. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Bilindiği üzere Ehl-i Sünnet ve Şii hadislerinde yer alan rivayetlerde bidatin büyük ve aşikar bir gün olduğu ve Müslümanların kesinlikle bu amelden uzak durmaları gerektiği belirtilmiştir. Bugünkü sohbetimizde bidatle ilgili hadisleri gözden geçireceğiz. Bidat, yenilikçilik ve bundan önce var olmayan bir şeyi gündeme getirme anlamına gelir. Şer'i açıdan ise bidat, Kur'an-ı Kerim ve sünnette kökü olmadığı halde dinde yeni yeni ortaya çıkan durumdur. İslam peygamberi şöyle buyurur. Bidat ehli olanlar sayıları fazla olsa bile Allah'ın emirlerine, kitabına ve peygamberine karşı çıkan ve kendi nefsani heva ve heveslerine göre hareket edenlerdir. İslam peygamberi sözü edilen hadiste bidatin en önemli sebebini insanların hevesleri ve nefsani istekleri şeklinde beyan ediyor. Gerçekte dini gayri meşru emelleri yolunda bir engel gibi gören fakat din ile doğrudan mücadele edemeyen sapkın ve imansız insanlar kendi heva ve heves ve nefsani isteklerini din kisvesinde ve dinden yeni bir yorum şeklinde sunmaya çalışır. Örneğin Muaviye bidati ile İslami hükümeti miras yolu ile el değiştiren saltanat düzenini çevirdi ve eski şahların gelenek ve göreneklerini ihya etti. Ve şarafçı ve Ayyaş oğlu Yezid'i kendi halefi olarak seçti. Oysa bu amel ilahi emirlere, Kur'an-ı Kerim tealimi ve Allah Resulü'nün sünnetine tamamen aykırıydı. Bidatin İslami toplum için çok tehlikeli ve çok kötü tesir ve sonuçları söz konusudur. Bidat, İslam'ın asil kültürünü değiştirir ve iyi sünnetlerin yok olmasına yol açar. Hazreti Ali aleyhisselam hiçbir şey bidat kadar yıkıcı olmadığını buyurmuştur. Bu yüzden İslam dininde bidat ve bidate sebep olan insanlar en sert biçimde tenkit edilmiştir.
Tahran Radyosu.
İmam Bakır Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur: "Bidat ve Allah'a iftira atan, batıl sözlere boyun eğenlerin dini yoktur." İslam peygamberi ise şöyle buyurur: "Her bidat sapkınlık ve her sapkınlık ateşe uzanan bir yoldur." İslam peygamberi kendi ümmetini bidat girdabından kurtarmak için Ehl-i Beyt'ine eşlik edilmesini tavsiye etmiş ve Ehl-i Beyt fertlerini Kur'an-ı Kerim'in benzeri olarak tanıtmıştır. Allah Resulü şöyle buyurur: "Ben aranızda iki değerli emaneti miras bırakıyorum ki, eğer bu ikisine sarılırsanız asla sapmazsınız. Bunlardan biri Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, diğeri ıtretimdir. Bu iki emanet Kevser havuzu başında bana gelinceye dek birbirinden ayrılmaz." İslam peygamberi bir başka hadiste Ehl-i Beyt'in kendisinden sonra sünneti savunma ve bidatlerle mücadele konusunda şöyle buyurur: "Benden sonra sizin imanınıza zarar verecek her bidate karşı benim hanedanımdan bir hami belirlenmiştir ki görevi imanı savunmak, hakkı aşikar ve aydınlatmak ve komplocuların komplolarını etkisiz hale getirmektir." Allah Resulü'nün bidat ile mücadele için ikinci adımı, ümmetin gerçek alimlerini hakikatleri aşikar etmek ve o Hazretin gerçek sünnetini halka beyan etmekle görevlendirilmesidir. Nitekim İslam peygamberinden bir hadiste şöyle okumaktayız: "Ne zaman ümmetimin arasında bidatler belirlemeye başlarsa, alim ilmini aşikar etmelidir. O zaman eğer böyle yapmazsa Allah'ın laneti onun üzerine olsun." Öte yandan sıradan insanlar da bidat eden insanlarla oturup kalkmaktan, onlara saygı göstermekten ve her türlü işbirliği yapmaktan kaçınmaları ve onlara verecekleri mantıklı ve sert tepkilerle bu zümreyi toplumdan dışlamaları gerekir. Çünkü Allah Resulü şöyle buyurmuştur: "Kim bidat edenleri hor görürse Allah kıyamet günü onu korur." İnsanları fıtri olarak din ve mezhebe ilgi duyar. Bu yüzden birçok çıkarcı ve hilekar insan dünyevi saikler ve insanları dolandırmak amacıyla düşüncelerini din ve mezhep adına başkalarına dayatır. Yüce Allah Bakara suresinin 79. ayetinde şöyle buyurur: "Elleriyle bir kitap yazıp sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için bu Allah katındandır diyenlere yazıklar olsun. Elleriyle yazdıklarından ötürü vay haline onların ve kazandıklarından ötürü vay haline onların." Bu yüzden insanlar bidat içeren kitaplara, makalelere ve sözlere dikkat etmeleri ve her alime inanmamaları gerekir. Gerçi tarih boyunca her bidatten o bidati gündeme getiren sorumludur. Fakat kim o bidati izleyecek olursa o da bu günaha ortak olur ve cezalandırılmayı hak eder. Nitekim Allah Resulü şöyle buyurur: "Kim bidat eden kimseye saygı gösterirse İslam'ın yok olmasına yardım etmiş olur." Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.